Ayrım 9, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 103. 7. bölüm, 19 Haziran. Mikael Blomqvist pazar sabah erkenden uyandı. Malini uyandırmamaya özen göstererek yataktan kalktı. Pantolonunu, gri yün gömleğini giydi. Koyu bir cappuccino ve sandviçle kahvaltı yaparken sabah gazetelerine göz gezdirdi. Sonra bilgisayarının başına oturdu, nereden başlayacağını düşündü, hiçbir fikri yoktu. Meslek hayatı boyunca akla gelebilecek her konuda kazı yapmış, istediği bilgilere ulaşabilmek için her şeyi didik didik etmişti. Arşivleri, günlükleri, veri tabanlarını, mahkeme kararlarını, mikrofilmleri, miras tespiti belgelerini, gelir beyanlarını, bilanço kayıtlarını, vasiyetleri, vergi tarhlarını... Bazı olaylarda ilgili alınan gizlilik ve muhbir koruma kararlarını kaldırtmak için mahkemelere başvurmuş, bilgi edinme yasasından faydalanmış, ara yollar bulmuş, yasal boşluklar aramıştı. Kelimenin tam anlamıyla çöplükleri karıştırmış, bodrumlarda, depolarda dolaşarak eski fotoğrafları incelemiş, birbiriyle çelişen tanıklıkları açığa çıkarmıştı. Ama asla biri evlatlık mı yahut evlilik dışı bir çocuk mu diye araştırma yapmamıştı. Böyle bir şeyi iş edineceğini aklından bile geçirmezdi. Şimdi de emin değildi. Yine de içinden gelen sese kulak verdi. Ivar Ögren Leo'ya çingene demişti. Bu yalnızca ırkçı hezeyan diye geçiştirilemezdi. Tuhaf bir şey vardı. Özde ya da sözde İsveçli olmak gibi saçmalıklara başvurulursa soy ağacı 1600'lere kadar uzanan Mannheimer ailesi Ögren ailesine her bakımdan üstün çıkardı. Mikael Mannheimer ailesinin geçmişinde dikkate değer bir şey bulabileceğini hissediyordu. İnternette araştırmaya başladı, gülümsedi. Şu soy araştırması bir tür halk hareketine dönüşmüştü. Başvurulacak yığınla arşiv vardı. Eski kilise kayıtları, vergi kütükleri, taranıp elektronik ortama aktarılmış dış göç ve göçmen kayıtları. Tam bir altın madeniydi. Canınızın istediği kadar geriye gidebilirdiniz. Tarih öncesine, hatta genetik data bankaları aracılığıyla Afrika'ya, ilk atalarınıza kadar... Eğer paranız ve sabrınız varsa yolculuğun sonu yoktu. Atalarınızın ayak izlerini takip ederek bozkırlardan bozkırlara, kıtadan kıtaya binlerce yıl geriye giderdiniz. Tabii evlatlık kayıtlarını araştırmak o kadar kolay değildi. Bir kaydın incelenebilmesi için üzerinden 70 yıl geçmesi gerekti. Ancak gizlilik kararını kaldırtmak için temyiz mahkemesine başvurulabilirdi. Bunun için çok önemli, çok hassas gerekçeler olmalıydı. Sıralanan gerekçelerin altında ne aradığını bile bilmeyen meraklı gazeteci olmak diye bir şey yoktu. Yani resmi kapılar kapalıydı. Ama Mikael engellerin etrafından dolaşmanın her zaman mümkün olduğunu herkesten iyi bilirdi. Önemli olan başarabilmekti. Sabahın 7:30'uydu. Malin hala yataktaydı. Mikael pencereden dışarı, Riddar Fjord'dan koyuna baktı. Güzel bir gün olacağı belliydi. Birkaç saat sonra fotoğraf müzesine Leo Mannheimer'ı dinlemeye gidecekti. Gitmeden önce Leo'nun geçmişini biraz araştırmaya karar verdi. Pek başarılı olamadı. Pazar günü olması işi daha da zorlaştırıyordu. Her yer kapalıydı. Malin'le dün yaptığı uzun sohbetten sonra Leo'ya sempati duymaya başlamıştı. Ama fark etmezdi, vazgeçmeyecekti. Meseleyi doğru anladıysa yapacağı ilk şey şehir arşivine girip Leo'nun doğum kayıtlarına bakmaktı. Eğer bu kayıtlara ulaşamazsa şüphelerinin doğruluğuna dair bir işaret almış olacaktı. Tabii bu tek başına yetmezdi. Kayıtlara evlatlık meselesinden başka bir nedenle gizlilik damgası vurulmuş olabilirdi. Mikael daha ileri gitmeli, Leo'nun annesiyle babasının nüfus kayıtlarına ulaşıp Leo'nun kaydıyla karşılaştırmalıydı. Bu kayıtlardan, çok ender gizlilik kararıyla korunurdu, ailenin coğrafik hareketleri izlenirdi. Eğer Leo doğduğunda anne babasıyla aynı nüfus bölgesine Nokabi, Westerle'de kaydedilmemişse bu açık bir işaret olacaktı. Bu durumda Herman ile Viveka'nın Leo'nun biyolojik ailesi olduğu kuşkulu hale gelirdi. Mikael şehir arşivinin internet sayfasına girdi. Leo'nun doğum ve nüfus kayıtları ile anne babasının nüfus kayıtlarına ulaşmak için gerekli formları doldurdu. Ama göndermedi. Altında adının olduğu bir başvuru formu alarm zillerinin çalmasına neden olurdu. İnsanlar onun bir şeyi niçin öğrenmek istediğiyle çok ilgileniyordu. Hemen dedikodu başlardı. Mikael Blomqvist şu işin peşinde, şu konuda araştırma yapıyor. Bilgi talebinin kısa sürede etrafa yayılacağı kuşkusuzdu. Eğer araştırdığı gerçekten hassas bir konuysa, kendi adıyla başvuru yapması akıllıca bir davranış olmazdı. Ertesi sabah şehir arşivini arar, anonim kalma hakkını kullanarak bilgi talep ederdi. Belki Holger Palmgren aradığı şeyin cevabını biliyordu. Holger bir sürü zahmete katlanarak ve çok büyük bir ihtimalle doktorların tavsiyelerini aldırmayıp hapishaneye Lisbeth'i ziyarete gitmişti. Mikael her şey bir yana onunla sohbet etmeyi, halini hatırını sormayı da istiyordu. Saatine baktı. Çok mu erkendi? Yok yok, Holger erkenciydi. Hem onun için hafta içi hafta sonu diye bir şey yoktu. Aradı, ulaşamadı. Yaşlı adamın cep telefonunda bir sorun var gibiydi. Numara kullanılmıyor dedi bir ses. Mikael bunun üzerine ev telefonunu aradı. Yine cevap alamadı. Bir daha denemeyi düşünürken arkasından çıplak ayak sesleri duydu. Gülümseyerek arkasını döndü. Holger Palmgren de cep telefonunun çalışmadığını fark etmişti. Hep böyle olurdu. Ne zaman bir iş yapacak olsa hiçbir şey çalışmazdı. En çok da kendisi. Berbat durumdaydı. Gecenin geç saatlerinden beri uyanıktı. Endişe ve acıyla kıvranıyordu. Ne akla hizmet aramıştı şu adamı. Steinberg'i arayarak büyük bir hata yaptığına gittikçe daha çok inanıyordu. Ne kadar fiyakalı komite ve araştırma grubunun başında olursa olsun, Steinberg belki de haydutun tekiydi. Annesinin ve Lisbeth'in itirazlarına rağmen Lisbeth'in evlatlık verilmesi kararının altına imza atmış olması yeterdi. Başka bir şeye gerek yoktu. Tanrım, nasıl bir aptallık etmişti, ne yapacaktı? Her şeyden önce Lisbeth'i aramalıydı, vaziyeti onunla konuşmalıydı. Ama şu telefon çalışmıyordu ki. Ev telefonunu kullanmayı çoktan bırakmıştı. Yalnızca satıcılar ve artık konuşmak istemediği insanlar arıyordu. Belki fişten bile çekmişti. Binbir zahmetle döndü, kontrol etti. Evet, fişe takılı değildi. Tekrar takabilir miydi? Göğsünü döşeğin kenarına dayayarak uzandı. Telefonu fişe takabildi. Bir süre sırt üstü uzandı. Soluğunu topladı. Komodinin üzerindeki eski telefonun ahizesini kaldırdı. Çalışıyordu. İşte bu iyiydi. Üzerine bir deli kuvveti geldi, bilinmeyen numaraları aradı, kendisini Flodberg hapishanesine bağlamalarını istedi. Karşısına şirinlik muskası takmış birinin çıkmasını beklemiyordu ama yine de duyduğu sesteki kibre şaşırdı. ''Adım Holger Palmgren'' dedi otoriter bir sesle. ''Avukatım, beni güvenlik bölümünün sorumlusuna bağlayın, son derece önemli bir konuyla ilgili.'' ''Bekleyin.'' ''Bekleyecek zamanım yok.'' diye karşılık verdi sert bir sesle. Yine de bekledi. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir beklemeden sonra Harriet Lindforce adında bir gardiyana bağlandı. Harriet'in kısa ve kesin ifade tarzını aldırmadan işin ciddiyetini belirtti. Lisbeth Salander'le derhal konuşmak istediğini söyledi. Aldığı cevapla donup kaldı. Yalnızca kadının sinirli tonu değil, sözcükler de üzerine buz gibi döküldü. ''Her şeyden önce içinde bulunduğumuz koşullarda imkansız.'' ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu. ''Avukatı mısınız?'' ''Hayır, yani evet.'' ''Avukatı mısınız, değil misiniz?'' ''Yani resmi olarak değil.'' ''O zaman daha sonra arayın.'' dedi Harriet Lindforce, telefonu pat diye kapattı. Holger'in aklı başından gitti. Sağlam elini yatağa vurdu. Aklına çok kötü şeyler geldi. Kendi kendini suçladı. Sağlıklı düşünmeye, korkunç spekülasyonlara yelken açmamaya çalıştı ama olmadı. Niçin böyle kötürüm olmuştu ki? Şimdi ayağa kalkmalı, neler olduğunu araştırabilmeliydi. Oysa parmakları eğri büğrü bir halde katılaşmış, bedeni çarpılmış, yarı felç vaziyetteydi. Tekerlekli sandalyesine bile kendi başına oturamıyordu. Dayanılır gibi değildi. Eğer şu yaşadığı gece Golgota yolculuğuysa işte şimdi çarmıha girilmiş, sefil döşeğine çivilenmişti. Yaşlı şair Ekelöf şiirindeki gibi nilüferlerin arasından fırlayan yumruk bile artık teselli değildi. Cep telefonuna baktı. Flodberga'daki santral görevlisinin onu bir sorumluya bağlamasını beklerken biri aramıştı. Mikael Blomqvist. ''Beni ara'' diye mesaj bırakmıştı. İşte bu iyiydi. Mikael yardım eder, ulaştığı bilgileri Lisbeth'e iletirdi. Mikael aradı, cevap alamadı. Tekrar tekrar aradı ve nihayet Mikael'in sesini duydu. Soluk soluğaydı. Holger bu solumaların kendisine eziyet eden solumalardan farklı olduğunu hemen anladı. ''Rahatsız etmiyorum ya'' dedi. ''Kesinlikle değil'' dedi Mikael. ''Kadın misafirin mi var?'' ''Yok, yok.'' ''Var, var.'' diye bir kadın sesi duydu gerinden. ''İncitme kadını.'' Böylesi bir durumda bile Holger nezaketi elden bırakamıyordu. ''Evet, misafirim var.'' dedi Mikael. ''Sen onunla ilgilen o zaman. Ben kız kardeşini ararım.'' ''Hayır, hayır.'' Mikael Holger'in sesinden ne kadar endişeli olduğunu fark etmişti. ''Seni aradım.'' diye devam etti. ''Lisbeth'le buluşmuşsun.'' ''Evet, şimdi de onun için endişeleniyorum.'' dedi Holger çekinerek. ''Ben de, ne duydun?'' ''Ben.'' Holger, Mikael'in eskiden verdiği bir öğüdü hatırladı. Hassas konuları telefonda konuşmamak gerekirdi. ''Evet, yine bir şeyler araştırıyor gibi.'' dedi. ''Ne gibi?'' ''Çocukluğuna dair bir şeyler. Ama en kötüsü Mikael, sanırım kendimi kaybettim. Ona yardım etmek istedim, gerçekten yardım etmek istedim. Ama kötü bir şey yaptım, buraya gelemez misin, anlatırım.'' ''Elbette, hemen geliyorum.'' ''Hayır, gitmiyorsun.'' dedi kadın. Holger gelecek kadını düşündü. Neydi adı? Marita. Birazdan damlar o uzun aşağılayıcı süreç başlardı. Değişiklik olsun diye tekerlekli sandalyeye taşınır, bulaşık suyu gibi bir kahve içerdi. Şimdi en önemli şey Lisbeth'e ulaşmaktı. Genetik ve çevre araştırmaları kayıt dairesi sorumlusunun çok büyük bir ihtimalle Martin Steinberg olduğunu söylemeliydi ona. ''Bu akşam saat 9'dan sonra gelirsen çok iyi olur.'' dedi Mikael'e. ''Hem bir kadeh bir şey de içeriz. Bugün buna gerçekten ihtiyacım var.'' ''Tamam, o zaman akşama görüşürüz.'' dedi Mikael. Holger Palmgren telefonu kapattı. Komodinin üzerinde duran belgeleri tekrar aldı. Annika Giannini'yi aradı. Sonra da Flodberg hapishanesinin müdürü Richard Fager'i, ikisine de ulaşamadı. Birkaç saat sonra ev telefonunun da çalışmadığını fark etti. Şu kendini beğenmiş Marika'nın da geleceği yoktu. Leo Mannheimer Ekim ayının o öğle sonrasını çok sık hatırlayacaktı. 11 yaşındaydı, cumartesi günüydü. Annesi Katolik Piskoposla öğle yemeğine çıkmıştı. Babası Upland ormanlarında avdaydı. Kocaman ev sessiz sakindi. Leo'ya bakan hizmetçi Vendela da evde değildi. Yalnızdı Leo. Bütün derslerden, özel öğretmenlerin verdiği ekstra ödevlerden kurtulmuş, piyanonun başına oturmuştu. Sonat ya da etüt çalmayacak, beste yapacaktı. Yeni başladığı bir besteydi. Öyle alkışlarla karşılanmamıştı. Annesi bestelemeye çalıştığı parçayı gülünç müzik kırıntıları tatlım diye küçümsemişti. Leo kendi müziğini yapmayı seviyordu. Müzik dersi alıp prova yaptığı saatleri özlüyordu. O öğle sonrası Ballatpur Adli'ne kopyası denilecek kadar benzemesine ve annesinin ne demek istediğini çok iyi anlamasına rağmen hayatı boyunca çalacağı o acıklı melodik şarkıyı bestelemeye çalışıyordu. Annesinin söylediği şeyler önemli bir şey yapmaya yeni başlamış 11 yaşında bir çocuğa söylenilecek şeyler değildi. Ama doğruluk payı vardı. İlk kompozisyonları çok tantanalıydı. Henüz yeterince sofistike değildi. Cazı keşfetmemişti. Akordu kirli ve kulak tırmalayıcıydı. En önemlisi fan sesleriyle, böcek sesleriyle, çalı hışırtılarıyla, ayak sesleriyle, uzaktan gelen motor sesleriyle ve yalnızca kendisinin duyduğu daha bir sürü sesle baş etmeyi henüz öğrenememişti. Ama yine de o gün piyanonun başına oturduğunda mutluydu. Kendi durumundaki bir çocuğun olabileceği kadar mutlu. Sürekli yalnız ve gözetim altındaydı. Gerçekte sevdiği tek kişi psikolog Carl Zeger'di. Leo her salı saat 4'te onun Bromma'daki muayenehanesine terapiye gidiyordu. Akşamları gizlice sık sık telefon açıyordu. Carl Leo'yu anlıyor, Leo'yu anne babasına karşı savunup onlarla kavga ediyordu. ''Çocuk biraz nefes alsın. Bırakın hayatını çocuk gibi yaşasın.'' Tabii hiçbir şey değişmiyordu. Ama yine de işte Carl hep arka çıkıyordu. Bunu yapan tek kişiydi. O ve nişanlısı Eleanor. Carl ile Leo'nun babası geceyle gündüz kadar farklıydı. Buna rağmen aralarında Leo'nun anlamadığı bir bağ vardı. Örneğin şimdi birlikte ava çıkmışlardı. Hem de Carl hayvanları öldürmekten hiç hoşlanmamasına rağmen... Leo'nun gözünde Carl Alfred Ögren ve babasından çok farklıydı. İktidar hırsı yoktu, yemek masasında kahkahalar atıp çevresindekileri aşağılamıyordu. Hatta kazananlarla ilgilenmiyor, daha çok dışlanmışlardan bahsediyordu. Dışlansalar da her şeyi diğerlerinden daha iyi görenlerden. Carl şiir okumaktan hoşlanıyordu. En çok da Fransız şairlerini, Camus, Stendhal'i, Romain Gary'i, Edith Piaf'ı seviyordu. Flüt çalıyor, üzerinde çalışılmış, tasarlanmış bir bohemlik olsa da basit giyiniyordu. En önemlisi Leo'nun endişelerine kulak veriyordu. Leo'nun yeteneğinin ya da bakış açısına bağlı olarak felaketinin kapsamını fark eden tek insandı. Hassaslığınla övünmelisin Leo. İçinde büyük bir güç var. Bu sana iyi gelecek, emin olabilirsin. Leo, Carl'ın sözleriyle teselli buluyor, salı günlerini ve Carl'la buluşacağı saatleri iple çekiyordu. Haftanın en güzel anıydı buluşmaları. Carl Grönwigswagen'de evinin bir bölümünü muayene olarak kullanıyordu. Duvarlarında 50'li yıllarda çekilmiş siyah beyaz sisler içinde Paris resimleri vardı. Leo yıpranmış yumuşak deri bir koltuğa oturuyor, bir ya da iki saat boyunca anne babası yahut arkadaşlarıyla konuşamadığı şeyleri konuşuyordu. Leo onu bir parça idealize ettiğinin farkındaydı ama çocukluğundaki en iyi şey Carl'dı. Leo Ekim ayındaki o öğle sonrasından sonra Carl'ı hep idealize edecekti. Piyanonun başındaki o son saatlere dönüyordu hep. Her notayla, her melodi ve harmoni değişimiyle uzun süre uğraşmıştı. Garajın girişinden babasının Mercedes'inin sesini duyduğunda piyano çalmayı bırakmıştı. Babası pazar günü öğleden sonra geleceğini söylemişti. Erken gelmesi endişelendirmişti Leo'yu. Hepsi bu da değildi. Bahçede alışıldık olmayan bir sessizlik vardı. Arabanın kapısı tereddüt ve dikkatle açılmış, bu dikkate zıt bir öfkeyle çarpılarak kapatılmıştı. Çakıllı yoldan gelen ayak sesleri ağır çekingendi. Bunu derin solumalar izledi. Merdiven sahanlığından iç çekmeler duyuldu. Yere bırakılan eşya sesleri, tüfek ve çanta sesleri. Üst kata çıkan spiral tahta merdiven gıcırdadı. Leo daha babasının figürü kapıda belirmeden karanlık bir şeyler yaşandığını anlamıştı. Bunu hep böyle hatırlayacaktı. Babasının üzerinde yeşil avcı pantolonu ve siyah Max avcı ceketi vardı. Çıplak kafası ter içindeydi, endişeli görünüyordu. Zor durumda kaldığında kibirli ve öfkeli davranırdı. Şimdi korkuyor gibiydi. Kararsız birkaç adım attı. Leo piyanonun başından kalktı. Babası hantal bir şekilde ona sarıldı. "Üzgünüm evladım," dedi. "Çok üzgünüm." Leo babasının samimiyetinden hiçbir zaman kuşkulanmayacaktı ama başka bir şey daha vardı. Kolay yorumlanamayacak bir şey. Olayın anlatımında babasının sürekli gözlerini kaçırmasında ifade edilmeyen korkunç bir şey ama o an bunun bir önemi yoktu. Carl ölmüştü, Leo'nun hayatı artık eskisi gibi olmayacaktı. Hissedarlar Derneği'nin fotoğraf müzesinde düzenlediği toplantı güzel havaya rağmen olağanüstü kalabalıktı. Zamanın ruhu buydu. Hisse senetleriyle ilgili her şey insanları çekiyordu. Toplantıyı düzenleyenler zengin olma düşü ve bir tutam endişeyi de cezbetmişti insanları. Artan endeks mi yoksa balon patlaması mı? Fırlayan borsayla ilgili bir ikindi toplantısı. Seminerin adı buydu. Bir sürü ünlü isim davet edilmişti. Leo Mannheimer esas oğlan değildi ama ilk konuşmacılardandı. Mikael ile Malin tam Leo'nun sahne aldığı zaman geldi. En küçük bir esintinin bile olmadığı sıcak bir gündü, aceleyle gelmişlerdi. Kendilerine salonun gerisinde sol tarafta yer buldular. Malin biraz huzursuzdu. Leo'yu uzun zaman sonra ilk defa görecekti. Mikael Holger Palmgren'le yaptığı telefon konuşmasından sonra kötü hislere kapılmıştı. Giriş konuşması yapan birliğin genç yöneticisi Karin Lestander hemen hiç dinlemedi. Heyecanlı bir gün geçireceğiz dedi kadın. Piyasanın durumu ile ilgili bir dizi uzman analizciyi dinleyeceğiz. Ama önce borsayı felsefi açıdan ele alalım istedik. Alfred Ögren Menkul Değerler Şirketi'nin analiz şefi, ekonomi doktoru Leo Mannheimer'ı alkışlıyoruz. İlk sıradan açık mavi takım elbiseli, ince uzun boylu, kıvırcık saçlı bir adam kalkıp sahneye çıktı. Adımları sağlam, hafifti. Beklendiği gibi biriydi. Zengin, kendinden emin. Ama dinleyicilerin arasından bir gıcırtı yükseldi. İç gıcıklayıcı bir ses. Bir sandalye çekilmişti. Leo sendeledi, yüzü kül rengine döndü. Hatta düşecek gibi oldu. Malin Mikael'in elini tuttu. "Ah, hayır," diye fısıldadı. "Aman tanrım Leo, neyin var?" dedi Karin kekeleyerek. "İyiyim," dedi Leo. "Emin misin?" Leo sahnedeki yuvarlak masanın kenarına tutundu. El yordamıyla su şişesini buldu. "Biraz heyecanlıyım," dedi. Gülümsemeye çalıştı. "İyi ki geldin diyoruz," dedi Karin. Ne yapacağını bilmez haldeydi. "Teşekkür ederim, çok naziksiniz." "Normalde Leo yere sağlam basar." Seyircilerin arasından ürkek kahkahalar yükseldi. "Kesinlikle sen bir kayasın. Alfred Ögren'de son derece gerçekçi, ayakları yere basan analizler yapıyorsun. Ama son zamanlarda borsayı tanımlarken, nasıl desem, felsefi bir dil kullanıyorsun. İnananlar için tapınak diyorsun."
"Yani," dedi Leo, sustu, derin bir nefes aldı, kravatını düzeltti. "Yani?"
"İşin doğrusu bunu ilk defa ben demiyorum. Aslında çok bildik bir şey."
"Nasıl bir şey?"
"Şey..."
"Evet."
Leo bir kez daha derin nefes aldı. "Hem sermaye piyasası hem de din inançlarımızın üzerinde yükselir. Eğer şüphelenmeye başlarsak ikisi de çöker. İşin gerçeği bu," dedi, omuzlarını dikti, yüzüne biraz renk gelmişti. "Ama hep şüphelenmiyor muyuz?" dedi Karin. "Hatta bugün burada olma nedenimiz de bu. Kendi kendimize finansal balon mu var da yüksek konjonktürün son aşamasında mıyız diye soruyoruz."
"Düşük düzeyde şüphe borsayı mümkün kılar," dedi Leo. "Her gün milyonlarca insan şüphe duyuyor, umut ediyor, analiz yapıyor. Fiyatları belirleyen şey işte bu faaliyettir. Benim kastettiğim daha derin, temel bir şüphe."
"Tanrı'dan mı?"
"Evet, niye olmasın? Ama ben daha çok büyüme ile ilgili şüpheden bahsediyorum. Elde edilecek kazançla ilgili. Yüksek değer biçilmiş bir piyasa için bundan daha tehlikeli bir şey yok. Böylesi bir şüphe borsayı çökertir, dünyayı bunalıma sürükler."
"Ama tek başına bu tehlikeli sonuçları doğurmaz, değil mi?"
"Hayır, bunun için fikrin kendisinden şüphelenmeye başlamamız gerekir. Hayali yapıtın bütününden."
"Hayali mi?"
"Kesinlikle burada birilerini provoke ediyorumdur. Bunun için özür dilerim. Ama sermaye piyasası senin benim gibi yaşayan bir şey değil Karin. Ya da şu masadaki su şişesi gibi nesnel bir şey de değil. Piyasa bir kurgu. İnanmaktan vazgeçtiğimiz gün varlığı son bulur."
"Biraz abartmıyor musun Leo?"
"Hayır hayır, bir düşünelim. Piyasa ne?"
"Evet, ne?"
"Bir sözleşme. Endişelerimizin, düşlerimizin, düşüncelerimizin, döviz, şirket ve ham madde fiyatı beklentilerimizin hareket ajanı olarak üzerinde anlaştığımız bir yer."
"Çok iddialı bir fikir."
"O kadar da iddialı değil Karin. Bu piyasayı ne daha kötü ne de daha dengesiz yapar. Hayatımızda daha önemli şeyler var. Kültürel mirasımız, kurumlar, hayallerimizi ürettiğimiz alanlar, sağduyumuz."
"Tabii paralarımız."
"Kesinlikle. Hatta günümüzde her şeyden çok daha önemli. Demek istediğim, var yemez amca gibi, kelimenin tam anlamıyla, paralarımızın içinde yüzüp döşeklerimizin altına saklamıyoruz artık. Birikimlerimiz bilgisayar ekranlarında bir rayiç, sürekli değer değiştiren bir rayiç. Yine de güvenimiz sarsılmıyor. Ama şöyle düşün."
"Evet."
"Tek endişemizin piyasanın durumuna bağlı olarak bu rayişlerin artıp eksilmesi olmadığını, tıpkı yazı tahtasına yazılmış rakamlar gibi silinip gidecekler diye endişelenmeye başladığımızı düşün. Ne olur o zaman?"
"Toplum temelinden sarsılır."
"Kesinlikle. Birkaç ay önce olan biraz da buydu."
"Şu Finance Security'ye yapılan hacker saldırısından mı bahsediyorsun? Eskiden Verde Papperti Centralen denilen yere..."
"Evet, bir süre bütün yatırımlarımız buhar olmuş gibiydi. Siber alemde bulamıyorduk. Pazar çalkalandı. Kron %46 değer kaybetti."
"Ama Stockholm borsası şaşırtıcı ölçüde hızlı davrandı. Bütün ticari işlemlere kapandı."
"Doğru. Bu işin sorumlularını takdir etmeliyiz Karin. Yalnız yıkım sınırlanmasının asıl nedeni İsveç'te kimsenin ticari işlem yapamamasıydı. Varlıkları yoktu ki yapsınlar. Tabii bazıları bundan kesinlikle emin olabilirsin. Varlığına varlık kattı. İşin püf noktası bu. Bu çöküntüyü organize edip gerekli pozisyonu alanların ne kadar kazandıklarını hayal edebiliyor musun? Bu işten kaldırdıkları miktarı elde edebilmek için milyonlarca banka soymak gerekir. Doğru, bu konuyla ilgili çok şey yazıldı. Örneğin şimdi en arka sırada gözüme çarpan Millennium'dan Mikael Blomqvist bu konuyla ilgili az şey yazmadı. Peki Leo, bu iş ne kadar ciddiydi gerçekten? 9. ayrımın sonu, sayfa 116.